Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 34. ayrım. Ertesi hafta Phoebe Duncan'ın evinde bahçede oturuyordu. Carly en iyi ikinci arkadaşının evine kalmaya gitmişti. Bu da annesine aynı durumun yetişkin versiyonunu yaşama fırsatını vermişti. Yüzmeye gitmişler, ardından da tutkuyla sevişmişlerdi. Sonra yemeklerini yiyip tekrar sevişmişlerdi. Saat gece yarısına yaklaşırken, Phoebe görkemli bahçede oturmuş, elinde bir kadeh şarap, mis gibi yasemin kokularını içine çekiyordu. Üzerinde neredeyse bir servet ödediği, elbise mi değil mi belli olmayan, şeffaf bir kıyafet vardı. Bir kadın böyle özel günler için para saçmayacaktı da, ne zaman saçacaktı? Gecenin sessizliğinde sıcağı hissettirmeyen, ılık bir meltem esiyor, ay, yıldızlarla kaplı gökyüzünde incecik bulutların arkasından süzülerek yükseliyordu. Duncan müziği açmış, bahçedeki kolonlardan Bonnie Raitt'in güçlü sesi yükseliyordu. Phoebe şarabını yudumlarken miskin miskin sevişmeyi düşünüyordu yine. "Tatildeymişim gibi hissediyorum," dedi Duncan'a. "İçki kadehlerine minik şemsiye süslerden koymalıymışım." Onun da sesi Phoebe'ninki gibi uyuşuk çıkıyordu. "Bir de bongo tamtamları olan bir müzik koyardım. Tek eksiğimiz süsler ve bongo CD'si. Bu müzik de gayet iyi. Mükemmel. Sonsuza kadar böyle kalabilirim." Duncan'a bakıp gülümsedi. "Yakında benden kira alman gerekecek. Bu işi ticarete dönüştüreceğim." Bu gece bir yere çıkmak istemediğine çok memnun oldum. Gece kulübü, bar, sinema falan değil de hiçbir şey yapmadan sadece beraber olmak çok güzel. Kulüpler, barlar, sinemalar kaçmıyor ya. Böyle gevşemek harika. Bu hafta çok yoğundun. Evi insanı köle gibi çalıştırıyor. O sevimli yüzünün arkasında Tom amcanın Kulübesi filmindeki köle taciri gibi bir kalbi var. Dün Savana'da bakmadığım ağaç ve fidan kalmadı. Bir sürü çizim, plan, çim örnekleri, fıskiyeler, heykeller, kuşlar için su havuzu, yemlik, kafesler. Ne ararsan, canının istediği gibi yap kavramı onun için kesinlikle geçerli değil. Evvelki gün onu eski bir depoya götürdüğünden söz etti. Orayı altında dükkanlar olan bir apartmana çevirmeyi düşünüyormuşsun. Evet, şimdi yeni fikirler üretmekle meşguldür. Beni bir fidanlığa daha sürükleyeceğini sanmıyorum. Sabah tekneyle dolaşmaya ne dersin? Savana'ya doğru yelken açabiliriz. Mükemmel bir fikir. Burada neredeyse her şey mükemmel. Bana birkaç dakika ver. Yaklaştı ve parmağını İncecik elbisenin altına kaydırıp düğmesini açtı. İşte o zaman seni mutlak mükemmelliğe ulaştırabilirim. Bundan hiç şüphesi yoktu. Dudakları birleşirken, Duncan'ın elleri genç kadının bedenini keşfetmeyi sürdürüyordu. Phoebe kendinden geçerek uzanırken, kadehi masaya çarptı. Serbest kalan ellerini genç adamın saçlarında dolaştırmaya başladı. Ilık rüzgar tenini okşuyor, müziğin ritmini içinde duyuyordu. Duncan'ın dudakları boynundan aşağıya doğru inerken, başını geriye attığında, ayın tam tepelerinde beyaz bir top gibi parladığını gördü. Dudakları tekrar buluştuğunda bedeni genç adamı içine almaya hazır bekliyordu. Ağır ağır, rahat hareketlerle doruğa tırmanırken, genç kadın, sevgilisinin gözlerinde kendini görüyor, yükselen zevk dalgalarının arasında bir yükselip bir alçaldığını hissediyordu. Dalgaların zirvesinden aşağılara inerken gözlerinin mavisine hapsolup gitmişti. Böyle bir şeyi yaşarken kim başka bir yerde olmak isterdi ki? "Bir daha," diye mırıldanan genç adam tekrar onun dudaklarına kapandı. Phoebe'nin kalp atışları hızlandı, kemiklerinin erimeye başladığını hissetti. "Seni seviyorum." Sözcükler boğazından yükseliyor, sanki söylenmek için yalvarıyorlardı. Bunlar gerçekten söylenmeyi hak eden güçlü sözcüklerdi. Ama onları burada, bahçe koltuğunda, birbirlerine kenetlenmiş vaziyetteyken telaffuz etmek doğru olmayacaktı. Onun yerine yüzünü ellerinin arasına alıp, "Haklıydın, sayende çevredeki her şey mükemmel hale geliyor," dedi. "Seninle olmak," başını çevirip dudaklarını genç kadının avuçlarına bastırdı. Bu hareket, onun bir kez daha sendelemesine neden oldu. Adeta içinde bir kuş çırpınmaya başlamıştı. "Benimle olmak." Başını kaldırıp gözlerinin içine baktı. "Phoebe." Phoebe'nin cep telefonu çaldı. Nazar değdi. Kalkmaya çabaladı. "Asla mükemmel dememeliydim." Carly'yi, annesini ve kardeşini düşündü. Telaşla telefonu kapıp düğmeye bastı. "Phoebe McNamara." ailesinden biri olmadığından emin olana kadar midesindeki düğümler çözülmemişti. Arayan Dave'di. Bonaventure mü? Nerede? Kağıt kalem olmadığından söylediklerini hafızasına kaydetti. Evet, özellikle beni mi? Whitfield adasında. Bir arkadaşımdayım. Yetişmeye çalışacağım. 5 dakika içinde yola çıkıyorum. Konuşurken çoktan kalkmış eve koşuyordu. Ona yolda olduğumu söyle. Dur bir dakika. Arabasının kapısını açan Duncan'ı durdurdu. Çok süratli bir arabayla geliyorum. Seni yoldan ararım. Telefonu kapattı. Porsche'unu ödünç almak zorundayım. Sorun değil ama bensiz bir yere gitmez. Seni oraya götüremem. Götürebilirsin dedi merdivenlerden çıkarken. Duncan yatak odasına koşarken bir yandan da elbisesini çıkarıyordu. Bonaventure mezarlığında mezara zincirlenmiş bir adam bulunmuş. Yol kıyafetini kaptı. Anlaşılan üzerinde sadece patlayıcılarla dolu bir yelek varmış. Kendini havaya uçuracaksa umarım mezarlıkta yerini ayırtmıştır. Bonaventure dolup taşıyor. Rehin alınmış. Duncan'a çıkışırken bir yandan da giyiniyordu. Öyle olduğunu iddia ediyormuş. Ayrıca ona bombaları bağlayan şahıs söylediği saatte 911'i aramasını ve benim adımı vermesini istemiş. Zamanında orada olmazsam düğmeye basıp adamı havaya uçuracakmış. O zaman bırak da ben kullanayım. Arabayı tanıyan sen değilsin benim. Hem yolları daha iyi biliyorum. Nereye gitmek istersen götürürüm. Genç kadının itiraz edecek gibi baktığını görünce ekledi. En son ne zaman 6 silindir kullandın? Phoebe ayakkabılarını giyerken başını salladı. Haklısın, hadi gidelim. Ada yollarından ve köprüden şimşek gibi geçerlerken, arabayı Duncan'a vermekle doğru bir iş yaptığını anladı. Beyni ve elleri, Dave'le konuşup not almakla meşguldü. Sen gelene kadar adını söylemeyecekmiş diye açıkladı Dave. Üzerine dinleme cihazı da yerleştirilmiş. Tüm konuşulanlar dinleniyormuş. Bir kulaklık ve bir mikrofon taşıyor. Yalan söylüyor olabilir mi? Sanmıyorum. 5 dakikaya kadar orada olacağım ama değerlendirmelerime göre adamın sesinden dehşet içinde olduğu anlaşılıyor. Görüntü kayıtlarında adamın yüzünde, üst bedeninde, kol ve bacaklarında açılmış taze yaralar var. Kimin, nasıl ve niçin yaptığını, ne zaman olduğunu söylemiyor. Söyleyemem diyor. Bir tek sana anlatabilirmiş. Bu hızla 15 dakika içinde oradayım. Hangi mezara zincirle? Jocelyn Ambuco, 1898-1916. Gelişi güzel seçilmişe benzemiyor. Mezarda yatan kişinin bir anlamı olmalı. Araştırılıyor. Bu kimliksiz adamı biraz daha anlatır mısın? Beyaz, 35 yaş civarı. Kumral, kahverengi gözlü, yapılı. Yerli aksanla konuşuyor. Üzerinde takı dövme falan yok. Ayağına pranga geçirilip direklerle toprağa çakılmış. Üzerinde şort var. Ayakları çıplak. Polisler oraya ulaştığından beri 2 kez kriz geçirmiş. Bebek gibi ağlıyormuş. Ölmesine izin vermememiz için yalvarıyor. Seni getirmemiz için de Phoebe'yi istiyorum diyor. Adımı mı söylüyor? Beni tanıyor olmasın? Evet, bana da öyle geldi. Ona gelmek üzere olduğumu söyle. Kavşağa girdiklerinde savrulup bir yere tutunmaya çalıştı. Görüşmemizi kimsenin dinlemediğinden emin olun. Oraya geleceğimi öğrenebilirler. Saatine göz attı. Süre bitmek üzere ama yetişeceğiz. Söyle oradakilere. 10 dakika yüzbaşı. Şimdi haber vereceğim. Sen gelene kadar idare etmeye çalışırız. Telefonu kapatıp Duncan'a baktı. Başaracaksın. 180 kilometre. Hızla, çift şeritli, dar bir sokağa girerken bile gözünü yoldan ayırmamıştı. Daha önce bu tarz bir operasyona katıldın mı? Hayır, daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. İleride ışıkları fark edince hemen Dave'i aradı. Polis araçlarını gördüm. Onlara giriş kapısında durmayacağımızı söyle. Birisi bize hemen kapıyı açsın. Porsche hızla son dönemece girerken savruldu ama sonra toparlanıp tekrar ileri atıldı. Yosun kaplı ağaçların arasından fırlayan görkemli heykellerin üzerine ay ışığı vurmuştu. Sıcak havayı ve yolu kaplayan sisi titreştiriyordu. Birden birbirlerinin üzerine eğilmiş ağaçların arasından ışıkları gördüler. Ani bir frenle polis aracının arkasında durduklarında Phoebe aceleyle arabadan indi. Mezar taşlarıyla kanatlı melek heykellerinin arasından koşarak geçerken dönüp Duncan'a "Sakın yaklaşma!" diye bağırdı. Dave hemen yanına yaklaşıp kolunu tuttu. Bomba uzmanları güvenli mesafeyi belirleyip işaretlediler. Hiç kimse diğer tarafa geçemiyor. Yasaklandı. Peki tamam. Durumda bir değişiklik var mı? Ben geleli 2 dakika oldu. O zaman başlayalım. Ağır adımlarla ilerliyordu. Işıklara rağmen mezarlıkta bazı kör noktalar vardı. Birisi ona yeleğini verdi. Yeleği üzerine geçirirken, mezarlığın üstüne tünemiş ağlayan adamı incelemeye başladı. Hemen arkasında bir melek kanatlarını açmış, sakin bir ifadeyle ona doğru bakıyordu. Göğsünün üzerinde bir müzik aleti tutuyordu. Adam heykelin altında, yüzünü dizlerine gömmüş, kamburunu çıkartmış oturuyordu. Hıçkırıkları böceklerden gelen sesleri bastırıyordu. Etrafına taze pembe güller serpilmişti. Ben Phoebe McNamara diye konuşmaya başlayınca, hızla başını kaldırıp ona baktı. Phoebe bir anda donup kaldı ve güvenlik bandının ötesine geçemeden durdu. Kanının donduğunu hissetti ve ardından gelen panik dalgasıyla tekrar kendine geldi. Roy! Aman Tanrım! Yanında duran Dave, genç kadını bileğinden yakaladı. Yüzünü göremedim, onu tanıyamadım. Görseydi tanıyabilir miydi acaba? Phoebe daha fazla yaklaşamazsın dedi. Roy'un dehşet dolu haykırışları kesilmemişti. Yaklaşamazsın, anladın mı? Anladım, anladım. Yaşadığı panikle sırtından ter boşanıyordu. Roy, lütfen sakin ol. Sakin olmak zorundasın. Derin bir nefes al ve rahatla. Geldim işte, buradayım. Konuşurken elindeki deftere bir şeyler karaladı. Bizim evi kontrol ettirin. Kapıya polis koyun. Carly bu adreste. Aceleyle Finn'in adresini yazdı. Bize hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürecek, öldürecek. Kim? Bilmiyorum Tanrım, bilmiyorum. Neden başımıza geliyor bütün bunlar? Bizi duyabiliyor mu Roy? Duyabilirmiş, öyle söyledi. Evet, duyabiliyor. Seni iğrenç kaltak. Söylediklerini tekrar etmek zorundayım, yoksa beni havaya uçurur. Pekala, beni duyabiliyorsa ne istediğini söyleyebilir mi? Ben o C4'lerin birkaçını suratına indirmek istiyorum, seni pis orospu. Tanışıyor muyuz? Bana ödettiğin bedeli derken, Roy'un yanakları gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Şimdi ben de sana ödeteceğim. Sana neyin bedelini ödettim, söyler misin? Hatırlayacaksın, Phoebe, yardım et. Tanrı aşkına kurtar beni. Tamam Roy, tamam. Biraz daha konuşayım, olur mu? Bana kızgın olmalısın, sebebini açıklar mısın? Hayır, şimdi olmaz. Beni buraya çağırdın, ben de geldim. Benden istediğin, söylemek istediğin bir şey olmalı. Sebebini açıklarsan... Siktir diye hıçkırdı Roy. Henüz benimle konuşmaya niyetin olmadığını düşünüyorum. Roy'la konuşmamın bir sakıncası var mı? Ona birkaç soru sorabilir miyim? Gülüyor, gülüyor. Hadi sohbet edin bakalım. Ben bir bira alayım. Roy, buraya nasıl geldin? O kullandı. Gözleri ağlamaktan şişmiş, hıçkırık sesleri mezarlıkta yankılanıyordu. Sanırım benim arabamdı. Arabanın markası ne? Mercedes E55. Birkaç hafta önce almıştım ben. Tamam, deftere markayı yazdı, sonra da bulun yazıp kağıdı uzattı. Ben arabanın bagajındaydım. Hiçbir şey göremedim. Gözlerim bağlıydı. Ağzıma da bir bez tıkamıştı. Eve geldiğimde, tam garaja girerken başıma silah dayadı. Tekrar dizlerinin üstüne kapandı. Arkamdan yürüdü. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde ne görebiliyor ne de konuşabiliyordum. Nefes almakta zorlanıyordum çünkü ağzımı da bantlamıştı. Havasızlıktan boğulmak üzereydim. Phoebe, Dave'in elindeki notu görünce rahat bir nefes aldı. Ailen güvende, kapılar tutuldu. Bu kaç saat önce oldu? Bilmiyorum. Tamam, sorun yok. Şu an bulunduğun yere nasıl geldin peki? Bagajı açtığını duydum. Başını kaldırdığında titriyordu. Phoebe üzerinde dolaşan böcekleri gördü. Yüzüme bir şey çarpınca sersemledim. Mücadele etmeye çalıştım. Yüzüme vuruyordu. Sonra uyandığımda kendimi burada, bu halde buldum. Sesi beynimin içinde yankılanıyordu. Çığlık çığlığa bağırmaya başladım ama gelen olmadı. O ses bana ne yapmam gerektiğini söylüyordu. Ses telefonumdan geliyormuş. Telefonumu yanıma bırakmış. 911'i aramamı ve ne diyorsa aynısını onlara söylememi istedi. Başka bir şey söylersen düğmeye basarım dedi. Demek onu hiç görmedin. Phoebe konuşurken Roy'un adını soyadını, adres ve telefonunu, altına da ne zamandır kayıp yazıp soruyu 2 kez yuvarlak içine aldı ve kağıdı Dave'e uzattı. Roy, Roy hıçkırıyordu. Ben hiçbir şey yapmadım. Neden? Roy, bana hiç yardımcı olmuyorsun Roy. Sesini duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşuyordu şimdi. Sakinleşmeye çalış. Buradan kurtulabilmemiz için sakin olmamız çok önemli. Hazırsa onunla konuşmak istiyorum. Bana bir isim verebilir mi acaba? Kendi ismi olması şart değil. İstediği herhangi bir isim olabilir. Ben de ona hitap ederken zorlanmam böylece. Midem bulanıyor, midem. Hayır, hayır, yapma, lütfen yapma. Zincirlerine asılırken gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Lütfen Tanrım, tamam, peki. Ben, bu zırlamalarından bana fenalık geldi artık, bok herif. Sen daha devam et bakalım. Seni cehenneme gönderip kurtulayım ben de. Bunu yaparsam beni bu gece buraya neden çağırdığını öğrenemeyeceğim. Bana neden kızdığını da. Seni hangi isimle çağırayım? O, Roy'un konuşurken dişleri tıkırtıyordu. Ne? Nasıl istersen, Phoebe, bana Cooper diyebilirsin. Boğazı düğümlenir gibi olsa da ismi not edip altına da Kahraman Şerif yazdı. Tamam Cooper, seninle direkt olarak konuşamadığımız için neler hissettiğini bilemiyorum. Kendini nasıl hissediyorsun anlatır mısın? Güçlü, otoriter. Komutanın sende olması senin için önemli mi? Tam üstüne bastın. Yüz yüze konuşsak durumu daha iyi yöneteceğini düşünmüyor musun? Şimdi olmaz. Roy'un yaşla dolu gözlerine bakıp acı çeken sesini dinlerken göremediği, duyamadığı bir adamı nasıl ikna edeceğini düşünüyordu. Birbirimizi nereden tanıyoruz Cooper? Nerede tanışmıştık söyleyebilir misin? Sen bana bir şeyler söylesen. Tamam, ne söylememi istersen. Bu beş para etmez orospu çocuğu senin için önemli mi? Kurnaz diye düşündü. Olumlu ya da olumsuz, her iki cevap da onu tahrik edebilirdi. Roy'u mu kastediyorsun? Aşağılık Roy Square pisliğini kastettiğimi biliyorsun. O benim eski kocam. Ne onun ne de bir başkasının canının yanmasını istemem. Henüz kimsenin canını yakmadın Cooper. Bunu da kimseye bir şey olmadan. Sen bunu Charles Johnson'a anlat. Gördün mü? Gördün tabii. Tanrım evet ya. O kurşunları yiyince nasıl da şaşkına döndü değil mi? Charles Johnson'ın ölümünden sen mi sorumlusun? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Fransızca konuşmuyoruz burada kaltak karı. Onu yere seren bendim evet. İlk defa mı birinin gebermesine yardım ediyorsun ha? Ha, sana söz veriyorum devamı gelecek. Lütfen, Roy'un sesi zor çıkıyordu. Lütfen, lütfen, lütfen. Genç adam, üzerine eğilmiş meleğin kanatları altında titriyordu. Charles Johnson'ı tanıyor muydun? Beş para etmez çete bozuntusu bir herif işte. Ama sen onu ikna etmeyi başardın değil mi? Rehinelerin canı yanmadan onu dışarı çıkarttın. İşe yaramaz heriflerdi ama onları da kurtardın öyle değil mi ha? Kimi kurtaramadım Cooper? Bu güller onun için mi? Değer verdiğim ve benim kurtaramadığım kimdi? Sen tahmin et Phoebe, kim olduğunu söyleyeceğim. Sonra sen de seni affetmem için yalvaracaksın. Belki o zaman kurtulabilirsin. Şimdi af dileyeceğim senden. Birini kurtaramayacak kadar iyi ve akıllı olamadıysam eğer, hemen şimdi yalvaracağım. Ne istersen söylerim. Başlayalım. O zaman de ki, ne, hayır, olamaz, hayır. Roy ayağa kalkmaya çalışıyordu. Ama tek yapabildiği dizlerinin üstünde doğrulmak oldu. Lütfen, tamam, tamam, de ki, vakit tamam. Hoşça kal Phoebe. Cooper eğer sen... Patlamayla birlikte genç kadın yerden havalanıp geriye doğru fırladı. Ve başka bir mezarın karşısındaki bir toprak yığınının üstüne düştü. Havada uçarak yere çakılan şeylerin ne olduğunu biliyordu. Bir melekten dağılan parçalar, toz, toprak ve Roy'un parçaları. Hızla gözünün önünden kopuk kopuk görüntüler geçti. Onunla ilk kez karşılaştığı o parti ve aklını başından alan o kocaman gülümseyişi. Hafta sonu onu güller ve şampanyayla şaşırttığı otel odasında, o geniş yatakta sevişmeleri. Karı koca olarak ilk öpüşmelerinden önceki dakikalar. İlk dans, ışıklar. Sonrası koyu bir karanlık. Birisi ona sesleniyordu. Dirseklerinin üzerinde doğrulmaya çalıştı. Dumanların arasında bir hareketlenme fark etti. Bu Duncan'dı. Duncan hızla üzerine kapanarak genç kadını aşağıya doğru çekti. Uzaktan uğultu halinde sesler geliyordu. Birileri bağırıyor, birileri koşuyor, telsizlerden parazit sesleri yükseliyordu. Mücadeleden vazgeçti. Artık mücadele edecek hiçbir şey kalmamıştı. Ne yaptım ben? Sesi fısıltı halinde çıkıyordu. Aman Tanrım, ne yaptım ben? 34. ayrımın sonu. Sayfa 369. Devamı 35. ayrımda.